billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimiz vasiyet ve kadınların şahitliği konusu. Biliyorsunuz gelenekte bir kimsenin öldükten sonra malının üçte birinin bir yere verilmesi konusunda yetkisi olduğu hususunda herkesin görüş birliği vardır. Bilhassa mirasçılarına kızan kişiler bunu daha çok yaparlar. Fakat biraz sonra göreceğiz. Bu vasiyetin ne Kur'an'dan ne de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden en küçük bir delili yoktur. Bu sadece mirasçıdan mal kaçırmadır, başka bir şey değil. İkinci olarak da kadınların şahitliği konusu var. Biliyorsunuz burada yaptığımız derslerde çok gördük. Kadınlar konusunda yapılanlar gerçekten inanılır gibi değil. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kadınlar için muhsana kelimesini kullanıyor. Muhsana demek kale gibi korunmuş demektir. Niye korunmuş diyor da kendini koruyan demiyor. Erkeklere muhsin der Allah, kadınlara muhsana der. Muhsin kendisini koruyan demek, muhsana da korunmuş demektir. Çünkü kadın tabii ki kendisini koruyacak ama en başta Allah korumuştur onu. Ve kocasına da koruma görevini vermiştir. Tabii ailesine de, kocasına da, topluma da koruma görevini vermiştir. Çünkü kadın çok önemli bir konuma sahiptir. Şimdi şeyin, mesela şimdi şurada bulunduğumuz yerde elektrik var, yanıyor değil mi? Orada biz Türkler olarak enerjiyi taşıyan kabloya ne deriz? Erkek mi deriz, dişi mi? Enerjiyi taşıyan kablo, dişi kablodur değil mi? O enerjiyi taşıyan kablonun mutlaka korunması gerekir mi? Yani korunmadan olmaz. Mutlaka korunur enerjiyi taşıyan kablo. Ama diğerine erkek kablo denir, o çıplak da olabilir. Şimdi o enerjiyi taşıyan kablo iyi korunmazsa burayı aydınlatma imkanımız var mı? İşte ailede enerjiyi taşıyan kablo kadındır. Onun için Allah-u Teala onu çok iyi korumuştur. Fakat tabii burada elektrikli aletler bozulsun, insanlar aydınlık içerisinde kalmasın, sıkıntı çeksinler diyen çok usta elektrikçiler olursa sistemi öyle bir çökertirler ki biz de o elektrikçileri her gördüğümüz yerde alkışlarız değil mi? Yani bizi karanlığa bıraktıklarını şey yapmaz, hiç aklımıza bile getirmez, alkışlarız. İşte İslam toplumunda kadın bu hale getirilmiştir. Şimdi Nisa suresinin 127. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَى Ya Muhammed, kadınlar konusunda senden fetva istiyorlar. Fetva kelimesi sağlam bir görüş anlamına gelir. Yani feta kelimesi vardır Arapçada. Gençler için kullanılır. Yani kişinin en güçlü dönemini ifade etmek için kullanılır. İşte fetva da çok güçlü bir, yani doğru bir görüş. Delilleri falan sağlam. Allah diyor ki قُلِ اللّٰهُ اِفْتِيكُمْ ف۪يهِنَّ. Onlara de ki kadınlarla ilgili fetvayı Allah verir. Size bırakmaz onu. Çünkü o kendi koruma altına almış ya. Onu size bırakmaz. Dolayısıyla şimdi göreceğiz. Kadınların şahitliği konusunda biliyorsunuz gelenekte şu vardır. Bir, mesela Sünni şeylerde, Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli bütün mezheplerde Sünni olan şu var. Had ve kısas cezalarında kadınların şahitliği kabul edilmez. Had ve kısas ne demek? Kısas adam öldürme suçu. Kadını adam öldür, kadınların gözü önünde adamı kesseler kadınların şahitliği kabul edilmez. Had cezaları neler? İşte hırsızlık, zina, gazif, yani şey, yani zina iftirası atma. İşte bu bazı mezheplere göre şey, içki içme, öyle birkaç tane şey var, ceza var. Orada da kadınların şahitliği kabul edilmez. Şimdi bu kadınları çok ciddi manada korumasız bırakmak değil mi? Bir ahlaksız girecek kadınlar, birkaç ahlaksız kadın hamamına girecek, her türlü pisi yapıp çıkacak. Ve bunlar olayı mahkemeye bile taşıyamayacaklar. Şimdi bunu biraz sonra ayetler, bak ama şu şeyi hiç unutmayın. Bilhassa hanımlar, bu ayeti aklınızdan hiç çıkarmayın. Bakın. O hangi ayet az önce okuduğum? Nisa suresi 127. ayet. Bak Allah-u Teala kadınlar konusunda fetva vermeye bile müsaade etmiyor şeye Resulullah. Diyor ki ben veririm, sen karışma bu işe. Çünkü koruma, yani nerede bakarsanız çok ciddi manada bir koruma vardır. Çünkü toplumun ayakta durmasında en önemli, yani az önce dedik ya işte burada aydınlanma, aletlerin, elektrikli aletlerin çalışması hususunda nasıl o dişi kablo çok önemliyse toplumda da öyle, öyle önemlidir. Ama erkek kablo olmadan da bu iş olmaz. Bugün biliyorsunuz işte Avrupa topluluğuna, yani bir Müslüman için bundan daha utandırıcı bir şey olamaz yani. Avrupa kriterleri. Ya Avrupa kim ki onun kriteri olsun ya? Avrupa kim? Ne kriteri olur onların? Bizden eğer almışlarsa bir takım şeyler, bir de fıtratlarından bir şeyler çıkmışsa çıkmış. Şimdi ona yöneldiler. Bu defa erkek devre dışı bırakılıyor. Gene ne olmuş? Hem kadın, bir taraftan kadını şey yapmışsın, devre dışı bırakmış. Erkek de devre dışı. Artık aile diye bir şey yok. Gene en çok zararı gören kadın. Aileden uzaklaştırılıyor. Adam gidip karısını öldürüyor. Kadın korundu mu? Son zamanlarda kadın ölümleri nasıl arttı biliyorsunuz. Şimdi Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde kadınların nikahta şahitliği de geçerli değildir. Tabii burada bugünkü konu oldukça tabii kapsamlı ama vasiyetle ilişkilendirdik çünkü kadınların şahitliği konusunda birçok dersimiz var. Bu birazcık farklı olsun diye. Şu vasiyet konusunda biraz Fatih Hoca'yı dinleyelim. Yani bakın nasıl böyle delilsiz, temelsiz bir sistem oluşturulmuş. Yani bu Fatih Hoca konuşmaya başlamadan bir hatıramı söyleyeyim. Kütahya'ya davet edilmiştim. Kütahya'da caminin adını unuttum, yani bir tarihi bir camide cuma vaazı yaptım. Vaazdan sonra birisi geldi, böyle askılı pantolonu var, tutmuş buradan böyle şey yapıyor, hava atıyor bana da. Ben mallarımı falanca Kur'an kursuna bağışladım. Benden bekliyor ki bravo maşallah falan diyeyim yani. Ölene kadar benim ama ha. Hanım ölene kadar da. İkimiz de öldükten sonra. Değil mi? Sen mal falan bağışladın yok. Sen mirasçından mal kaçırmışsın. Onlara zırnık vermem. Dedim ki bak kardeşim. Şey ayetini bir okur musun? Bu Münafıkun suresinin 10 ve 11. ayetlerini bir oku.
Ve enfikû mimmâ razaknâkum min kabli eyyetiye ehadekümül mevtü feyekûle rabbi levlâ ekharteni ilâ ecelin karîb feassaddeke ve eküm minessâlihîn.
Mealini de ver.
Size rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayra harcayın. Yoksa ölüm gelip çatar da şöyle dersiniz.
Bak ölüm gelip çatana kadar harcayacaksın. Ölüm gelip çattığı zaman şöyle diyeceksin evet.
Rabbim ne olur beni kısa bir süre daha yaşat da sadaka verip iyilerden olayım.
Allah ne diyecek?
Bir kimsenin ömrü bitince Allah ona asla ek süre vermez. Allah yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilir.
Bak yani ölüm gelip çatmış bırak şey harcayayım. Sen şimdi onu da söylemiyorsun. Ben ölene kadar malın bütün zevkini yaşayacağım. Öldükten sonra gitsin başkasına. O konuda bir de Resulullah'ın tam bu hadise uygun şey bu ayete uygun bir hadisi var.
Evet.
Onu da bir oku.
Zaten o hadis tahrif edilerek şey yapılıyor. Yani fıkıhtaki
yok yok onu demiyorum. Yani sağlıklı ve şey harcamaya şey yani şimdi şöyle bir hadis şey yapıyor söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki harcamayı yaptığınız zaman fakirlik korkusu ve zenginlik arzusu içerisinde olmalısınız. Mal sahibi olmaya karşı hırsınız olacak. Öyle bir durumdayken malınızı vereceksiniz. Yani malı verirken canınız yanacak ki sevap kazanasınız. Peki öldükten sonra malım gitsin diyen adamın canı yanar mı?
Yanmaz.
Hayat boyu oradan zevk alır. Şimdi bakın ayete nasıl birebir uygun hadis değil mi? O da Buhari hadisidir. Orayı almış mısın onu? Ha, tamam. Ya bu bizim sitede var onu şey yapıp görebilirsiniz. Şimdi neye dayanarak vasiyete müsaade etmişlerdir? Onu bir şey yapalım.
Bizim fıkıh geleneğinde vasiyet denildiğinde yani Kur'an-ı Kerim'den biraz sonra göreceğiz. Orada tanımı çizilen vasiyetten farklı bir vasiyet tanımı. Şöyle bir kişinin biraz önce hocamın da o anlattığı hatıraya binaen ben öldükten sonra malımın şu kadar kısmı veya işte şu dairem veya işte şu kadar nakit param şunlara verilsin. Yani ölümüne bağladığı kişinin hayattayken değil ama ölümüne bağladığı ben öldükten sonra bunlar şunlara verilsin şeklindeki tasarruflarına fıkıhta vasiyet deniliyor. Türk hukukunda da yine benzer bir tanımı yapabiliriz. Kişinin ölümüne bağladığı tasarruflar. Bunlar ne zaman hayata geçer? Yani kişi ne zaman bunlara kavuşur? O kişi ancak öldüğünde. Dolayısıyla aslında bir kişinin ölümünü diğer insanlar tarafından gözetilen, bekletilen bir tasarruf. Yani ölse de bize vasiyet ettiği şeyler kalsa diye. Esasında hocamın da söylediği gibi varislerin malını çalma, kaçırma. Niçin? Çünkü ölümle birlikte artık kişinin o mallar üzerinde tasarruf yetkisi yok. Kimin o mallar? Allah'ın kitabına göre o mallar artık varislerin hakkı. Kişi varislerin hakkını bir nevi hayattayken gasp ediyor. Bunu niçin yapıyor? Bunu da hayır olsun diye, sevaba girmek için. Yani tam da şey burada aslında ironi. İyi bir iş yaptığını düşünerek aslında haram işlemiş oluyor. Başkalarının malını çalmış oluyor kişi.
Peki bunu çaldıran kim? Çalmasına sebep olan
evet,
kim?
Evet, yani fıkıh geleneğinde bu düzenlenmiş. Evet.
Ben şimdi Süleymaniye Vakfı'na mal almak istesem, sizi kandırmanın en güzel yolu bu değil mi? Bak, hayat boyu hiçbir eksiğin olmayacak ama öldükten sonra zaten her şey bitmiş. Getir bağlı. Sen diyor, tamam niye yapmayayım ki? Çok da sevap varmış. Ah. Ondan sonra da diyorlar ki sadaka-i cariyedir bu. Artık kıyamete kadar senin sevabın gelecek.
Evet, bunun aslında hani denge değiştiği için Allah'ın koymuş olduğu dengeleri insanlar değiştirdiğinde ilişkiler de bozuluyor. Bu defa varisler bu tür vasiyeti yapan ebeveynleriyle alakalı davalar açıyorlar. Nasıl davalar açıyorlar? Yani aklı yerinde değil, kendinde değildi gibi veyahut işte kardeşler birbirine düşüyor. Sen kandırdın onu, oraya yönlendirdin. Aranızda böyle bir ilişki var, biz de bunu yedik gibi bu defa yani... Dengeyi, Allah'ın koyduğu denge bozulduğunda akrabalar arası ilişkiler, evlat, ana baba ilişkileri, her şey bozulmuş oluyor. Ama buna rağmen fıkıhta bir vaka olarak, bir müessese olarak, hatta tavsiye edilen insanların teşvik edildiği bir müessese olarak vasiyet vardır. İşte sadece şöyle bir ilke belirlenmiş fıkıhta, denilmiş ki bir kişi malının en fazla... üçte birini hayattayken vasiyet edebilir. Üçte birinden fazlası kabul edilmez, caiz değildir diye bir ilke geliştirmişler. Yani böyle bir istisna koymuşlar. Peki delili nedir fıkıhta? Kur'an-ı Kerim'den bir delil yok. Sadece bir rivayet var. O rivayette ben şimdi size okuyacağım. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu Amir babasının şöyle dediğini rivayet etmiş. Veda haccı sırasında şiddetli bir ağrıya tutulmuştum. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ziyarete geldi. Dedim ki sancım iyice arttı. Ben malı mülkü olan birisiyim. Kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın üçte ikisini sadaka olarak dağıtsam mı? Burası önemli. Yani tam da biraz önce Münafıkun suresinde okumuştuk. Yani fe'assaddaka, sadaka olarak versem. Hayır dedi. Yarısı olmaz mı dedim. Hayır dedi. Üçte biri olur. Üçte biri de fazladır ama olur. Mirasçılarını zengin olarak bırakman, başkalarına el açacak şekilde fakir halde bırakmandan daha hayırlıdır. Dedi Muhammed Aleyhisselam. Bu rivayetten hareketle işte diyorlar ki vasiyet dinen caizdir. Delili de bu rivayettir.
Burada herhangi bir vasiyet var mı? Şunu sadaka olarak dağıtayım mı diye soruyor Resulullah. O da üçte birin bir de çoktur ama hadi onu yap diyor. Ben zenginim diyor. Olsun zengin. Sen zengin bir adamın kızı da zengin gözükmek ister topluma karşıya. Bir tek kızın olsun. Bak tek bir kızım var diyor. Dikkat edin yani tek bir kızım var. Üçte birini bile Resulullah çok görüyor. Ben de zengin bir adamım. Tamam. Ne olarak? Fakir fukaraya dağıtacak orada. Yani şey yapmıyor. Vasiyet. Bugünkü manada bir şey yok. Bundan vasiyet diye bir şey çıkarılır mı? Ayeti de gördünüz. Yani vasiyet yani bugün vasiyet diye aklımızda olan herhangi bir benzer tarafı var mı?
Yok. Şimdi bir de hocam hadis kaynaklarında Muhammed Aleyhisselam'a nispet edilen işte sizden birisi edeceği bir vasiyet varsa bir gece bile onu yazmadan uyku uyumasın aslında Kur'an-ı Kerim'deki şeye evet uygun bir rivayet. Bunu da vasiyete delil olarak söylüyorlar.
Mesela belki Resulullah'ın bir vasiyeti var mı o zaman? Bak birisinin vasiyet edeceği bir şey varsa bir gece bile vasiyet etmeden uyumasın. Peki kendi vasiyet etmeden vefat ettiğine göre bu vasiyet ne olur? Birine borcu varsa demek. Birine borcu varsa onu birisinin bir şahit getirin, bir yazın, bir şey edin de belki gece ölürsün. Mirasçıların bilmez. adam hakkını alamaz. Tamam mı? Şimdi vasiyet kelimesinin zaten sözlük anlamı, bizim şu anda vasiyet dediğimiz zaman aklımıza gelen mana değil o. Sözlük anlamı birisine bir görev yüklemektir. Ve emirden daha güçlü bir anlamdır. Yani bak şunu, şunu, şunu, şunu yapın.
Unutmayın.
Unutmayın ha. Sakın ha. Ama nereden nereye gelmiş? Şimdi bunu kabul etmeyen bir tane mezhep yok. Delili var mı? Delil yok. Evet. Tamam mı? Peki şimdi madem vasiyetten başladık. Bakın şurada bu vasiyet mesela şey yapılır. Miras taksiminde bize şöyle ezberletmişlerdi. Şimdi öz Türkçe ile konuşacağım. Hepiniz anlarsınız. Terike-i meyyite hukuk erbaa taalluk eder. Anladınız değil mi? Ben anladım. Bana ne? Teçhizü tekfin, gadayı duyun, temfizi veseye, kısmet beynel verese. Bunu mutlaka anlamışsınız. Yani bir kişinin öldükten sonra mirası üzerinde dört hak vardır diyor. Bir, hemen o mirastan adamı kefenleyip defnedeceksiniz. Masrafı mirastan karşılanacak. Mirasçılardan değil. Kadayı duyun, borçların ödenmesi. Tabii borç varsa elbette. Malın tamamı bile borç olabilir, ödenir. Borç maldan fazla ise borç mirasçıya intikal etmez. Mirasçı borcu ödemez. Mesela diyelim ki adamın 1000 lira borcu var, 500 lira var. Her alacaklıya alacağının yarısı verilir. O kadar. Ondan sonra temfizi vesaya denir. Vasiyetlerin yerine getirilmesi. Çünkü bu vasiyet artık kabul edildiği için. Son olarak da kısmet beynel verirse mirasçılar arasında malın taksim edilmesi. Tamam. Şimdi ve burada bakın şu ayeti Nisa suresinin 11 ve 12. ayetine bakalım. Burada Diyanet'in mealinden okuyorum. Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadının payı kadar emreder. İkiden fazla kızsa bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kız bir ise mirasın yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa geriye bıraktığı maldan ana babasından her birinin altta bir hissesi vardır. Çocuğu yoksa ana babası ona varis oluyorsa anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa anasının hissesi altta birdir. Yapacağı vasiyetten, bak yapacağı vasiyetten derken ne anlarsınız? Bu meali okurken. Geleneksel vasiyet akla gelir. Ama bakın, ayetin metnine uygun bir mana vermişler burada. Yapacağı vasiyetten ya da borçtan sonra. Yapacağı vasiyetten ya da borçtan sonra. Vasiyet ya da borç ne demek? Şu ya da şu. İkisi birden mi? Vedat ya şundan ya da bundan iç. İkisinden de içebilir misin? Ya ondan iç ya da bundan diyorum. Sadece bir tanesinden içersin. O zaman vasiyetten ya da borçtan sonra dendiği zaman İkisi de birden devreye girer mi? Niye ya da demiş Allah burada? Çünkü hani her defasında söylüyoruz ya, Kur'an-ı Kerim gerçekten hayatın dışına itilmiş. Tamamen. Şimdi gelelim bu şahitlikle ilgili bakın. Şurada Bakara suresinin 282. ayetini açalım. Allah-u Teala burada şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenu. Ha şöyle önce baştan şunu söyleyelim. Mesela benim birine borcum var. Bazı borçlar belgeli olur değil mi? Adam o belgesini ibraz ettiği zaman mirasçıdan onun hakkını alır. Bazen de belge olmaz da rehin bırakmış olur borçlu olan kişi. Herkes de onun rehinini bilir. Denir ki hadi borçlarınızı ödeyin, bu malı geri alın denir. Mesela evi diye ipotek deniyor bugün rehin yerine. Mesela evini ipotek almış adam. 100 bin lira borca karşılık. Ne denir kardeşim? 100 bin lirayı ödeyin, alın evinizi geriye denir. Bu da borcun belgelenmesidir değil mi? Peki her ikisinin de olmadığı durumlar olabiliyor mu? Birisine borç vermiş oluyorsun, ya biz zaten dostuz kardeşim. Yani gerek yok ya, boş ver, bir şey yazmana lüzum yok diyorsun ama bu defa borçlu şey oluyor. Bir hastalanıyor birdenbire, ulan diyor, benim falancaya borcum var, bizim çoluk çocuk da bilmiyor, ben ölürsem ne olacak diyor. Ne yapabilir bu durumda? İşte vasiyet bu. Yani Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu. Diyor ki, zaten ayetten göreceğiz biraz sonra yani. O vasiyet kelimesini biraz sonra ayetten göreceğiz, tamam mı? Bunu böyle bir özetini yapmış olayım. Şimdi bu arada tabii bütün bunlar için şahit. Borcu yazarken şahit. Efendim vasiyet sırasında şahit. Yani şu vasiyet derken tekrar ediyorum, geleneksel değil. Bak falancaya borcum var. Bizim çoluk çocuk bilmiyor. Lütfen bunları şahit olun. Onlara söyleyin bunu. Şimdi gelelim Bakara 282'ye. Bakara 282 borcun yazılmasıyla alakalı. Belgelendirilmesiyle alakalı ki bu 282. ayet gerçekten yani şey içinde noterlik işlemleri diğer çok önemlidir. Mesela mahkemede belgelerin düzenlenmesi bu ayetin şeyine göredir. Hakikaten size sık sık söylüyorum ya, Osmanlı mahkemelerinin sicilleri falan tam bu ayete göre düzenlenmiştir. O kadar kısa, özlü fakat bütün muhtevası vardır. Kelimeler de değişmez, okunması da kolaydır, anlaşılması da kolaydır. Ta şeyden beri öyle. Yani tarihin eski çağlarından beri, yani tarihin derken yani o İslam tarihini diyorum. Belge düzenlemesi konusunda çok güzeldir gerçekten. Şimdi diyor ki burada يَا يَلَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا تَدَيَّنْتُمْ بِدَيْنِ اِلَّا اَجَلٍ مُسَمَّنْ فَكْتُبُوهُ. Belli bir süreye kadar birbirinize borçlanırsanız onu yazın. Yani belli bir vadeye kadar. Tamam. Onun dışında borçlanma, zaten ben mesela iki tane ekmek aldım, ver kardeşim iki ekmek. Kaç lira? Diyelim işte 2,5-3 lira, tamam. Şimdi o iki ekmeği bana verdiği zaman ben ona 3 lira borçlanmış oluyorum değil mi? Çıkarıp veriyorum. Onu yazmaya gerek yok ki. Evet. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. Aranızda bir katip adaletle yazın, yazsın. Bu katibi adil kelimesi batıya noter olarak geçmiştir. Zaten noter yazan kişi demektir. Yani not eden kişiye derler onu. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبُ. Herhangi bir katip yazmaktan, yazabilecek kabiliyeti olan kişi, ya ben yazmıyorum demezsin diyor. Yani bugünkü gibi böyle notere gitmek değil. Bu çok basit veya hemen tamam kardeşim gel bak sen yazabiliyorsun yaz. Siz de şahitlik olun ve orada belge düzenleniyor. Kema allamahullahu felyektub, Allahü Teala'nın öğrettiği gibi. Yani şimdi bak Allahü Teala burada anlatıyor ne yapacağınızı, o şekilde yazın diyor. Peki vel yumlillezî aleyhil hakku. Kimin borcu varsa o yazdırsın. Çünkü mesela ben alacaklıysam, ben yazdırırsam ben alacağı iddia etmiş olurum. Ama borçlu yazdırırsa o itiraf etmiş olur, ikrar etmiş olur. Yani borcu kabul ettiğini söylemiş olur. Dolayısıyla iddia eden kişinin ispatı gerekir ama itiraf eden kişi için böyle bir şey gerekmez. Onun için yani borçlu yazdırsın diyor Allah. وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْهَ Ama borçlu Allah'tan korksun da borcu herhangi bir şekilde noksanlaştırmasın. 100 lira borcu varsa 99 lira yazdırmasın. Tam yazdırsın. فَاِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَف۪يهَنْ اَوْ ضَعِيفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيُوا اَنْ يُمِلَّ Şimdi borçlu çok böyle yani yazdırabilecek bir zihni kapasiteye sahip olmayabilir. Zayıf bir karakteri olabilir. Yazdıracak güçte değilse فَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدِلِ Onun bu defa velisi devreye girsin. Çünkü onun bir velisi olacak orada. Onu hukuk işlemlerini takip eden kişi. O diyor tam adalete uygun bir şekilde yazdırsın. Çünkü onun yerine artık o devreye girmiş oluyor. Peki tamam. Şimdi buraya şahitlikle ilgili dikkat edin. Bakın bu en önemli kısım bu. وَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ Erkeklerinizden iki kişiyi şahit getir. Şimdi iki erkek şahit. فَاِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَى Eğer iki erkek yoksa razı olduğunuz şahitlerden bir erkek iki kadın olsun. En tadille ihtavuma fetudekir ihtavuma l-ukhra birisi unutursa diğeri hatırlatır. Bak bir erkek iki kadın. İki erkeğin yerine bir erkek iki kadın. Şimdi bu genelde herkesin ortaklaşa kabul ettiği ayetin hükmü. Şimdi ayeti dikkat edin. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَا اِذَا مَا دُوُ Şahitler şahitliğe çağrıldıklar zaman kaçınmasınlar. Şimdi kadın psikolojisini tabi bu hanımlar kadar biz bilemeyiz ama biz dışarıdan bakınca biliyoruz. Şimdi iki kişi arasında ihtilaf olduğu zaman kadınlar pek araya girmek istemezler. Ondan dolayı Allah iki erkek diyor, bir erkek iki kadın diyor. Birbirlerine destek olarak şey yapıyorlar. Çünkü bu borç alacak ilişkisi biraz sıkıntılı bir olaydır. Buna karşı yapılacak şahitlik falan. وَلَا تَسْأَمُوا اَنْ تَكْتِبُوا صَغِيرًا اَوْ كَب۪يرًا اِلَّا اَجَلِ Borç küçükmüş, büyükmüş diye bakmayın. Küçük de olsa, büyük de olsa süresini de belirterek yazın diyor. Ödemenin vaktini de belirterek yazın. Peki, burada neler söyledi Allah? Bir, borcun yazılması. İki, yazdırılması. Onun için kurallar koydu. Üç, buna şahitlik dedi. Değil mi? Şimdi orada diyor ki Allah-u Teala ذَٰلِكُمْ اَقْصَدُ عِنْدَ اللّٰهِ Şimdi bu şekilde yaptığınız zaman Allah katında bu olması gereken en güzel şekildir. Nedir? Borçlu yazdırıyor. Alacaklı yazdıracak olsa adamın bir ispatlanması ayrıca ispatı gerekir. Ama borçlu yazdığı zaman problem yok. Onun için bu daha iyidir diyor. Şahitlerle olduktan sonra alacaklı da yazsın ama o sıkıntı doğurur. O yazdırsa sıkıntı doğurur. Ondan sonra وَاَقْوَمُ لِشَّهَادَ Şahitlik için daha sağlam. Ne? İki erkek ya da bir erkek iki kadın daha sağlam. Daha sağlam neye karşılıktır? Sağlama karşılık değil mi? Yani buradan şu anlaşılır. Sadece iki kadın olabilir. O sağlamdır. Bir kadın bir erkek olur. Sağlamdır. İki erkek olur. Daha sağlamdır. Bir erkek iki kadın olur. Daha sağlamdır. Az önce dediğim gibi bu borçlu alacaklı şeyi konusu biraz sıkıntılı bir konudur. Yani olay da bir de mahkemeye falan taşınırsa kadınlar için daha çok sıkıntı oldu. Allah-u Teala her yerde kadınları çok ciddi anlamda korumuştur. Şimdi bakın. Şimdi bugün dersimizin geldiği ayetlere geçiyoruz. Maide suresinin 106. ayetinden başlayacağız. Demin ne dedik? Vasiyet kelimesini kullandık. Şimdi bu ayet-i kerimede belirtilen deyin. Yani şey, belgelendiği zaman adına deyin diyor Allah-u Teala. Yani borcun yazılması, belgelenmesi. Borç belgelenmişse vasiyete gerek yok. Şahitler var, her şey var, yazılmış zaten. Ama bakın 106. ayette Allah-u Teala şöyle diyor. Diyor ki, ya eyyühellezine amenu, müminler, şehadetü beynukum, aranızdaki şahitlik, اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, biriniz ölüm gelip çatmışsa, yani artık hastalanmış ölecek. Yani biliyor artık. Yani kendi öyle düşünüyor. Artık ölüm bana geldi çattı diye düşünüyor. حِينَ الْوَصِيَّةِ, vasiyet sırasında. Ne yapacak? Orada katip yok, bir şey yok. Yazacak kişi yok. Onun için hasta da gidip de yazıcı da bulamaz. Diyor ki اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ, sizden güvenilir iki kişidir. Sizden güvenilir iki kişi. Kadın mı erkek mi? Yani ne anlarsınız bak. Yani şey yapma, sizden güvenilir iki kişi. Burada kadın erkek ayrımı yapabilir misiniz? Araplar için de öyledir. İkisi kadın da olabilir. İkisi erkek de olabilir. Bir kadın, bir erkek de olabilir. Bak olay gene borcun tespiti. Dikkat ediyor musunuz? Ama şeyi aklınızdan çıkarmayın. Daha iyi kelimesini aklınızdan çıkarmayın. Daha sağlamı aklınızdan çıkarmayın. اَوْ اَخَرَانِ مِنْ غَيْرُكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ, eğer yolculuk sırasındaysanız Müslüman olması da gerekmez. Sizin dışınızda iki kişi de olabilir. Adam yolculuk, mesela gittiniz Avrupa'ya, Müslüman arasan nereden bulacaksın? Ya da yolcusun yani. Orada kim bulursan o. Değil mi? Şimdi şahitler şey yaptı. Adam ölmüş. Miraslar paylaşılacak. Şahitler gelip diyor ki, ya bu adam vefatı sırasında bizi çağırdı. Şu kişilere şu kadar borcumuz var dedi. Miraçlar bundan haber yok. Miraçlar ne diyecekler? Aa, Allah Allah.
Bu nereden çıktı?
Ya babamızın borcu mu vardı ya? Demezler mi? Olsaydı biz bilirdik derler, değil mi? Şimdi bu bir oyun da olabilir. Üç kişi anlaşır aralarında. Derler ki biz ikimiz şahitlik yaptık diyelim. Seni alacaklı gösterelim, parayı alalım, paylaşırız. Demezler mi? Diyebilirler. Şimdi bak diyor ki Allah-u Teala burada. تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَةِ. Şimdi bunların şahitlerini şey yaparken, namazdan sonra önce bir camiye çağırın. Adam Müslüman olmayabilir. Siz namazı kılarsınız. Ondan mutlaka etkilenir yani psikolojik olarak. Müslümansa zaten şeydir, caminin içerisinde onları alıkoyarsınız. Feyuksiman, yemin ederler. Çünkü bunlar, yani adam ölmüş. Aslında şahit yemin etmez ama burada bir hem şahit hem de davacı konumuna gelmiş oluyorlar burada bunlar. Çünkü iddia ediyorlar. Sizin babanızın şuna şu kadar borcu var diye. Yemin ederler. Ne zaman inir teptüm, bunlardan şüpheye düşerseniz, burada bir oyun var galiba derseniz yemin ederler. Yoksa yeminlerine gerek yok. Şüphelenmiyorsanız. Şöyle der, laneşleri bi temenen ve levkane da kurba. Alacaklı en yakınımız olsa bile biz bunun karşısında hiçbir menfaat temin etmiyoruz diye yemin ederler. Bizim bir menfaatimiz yoktur. Ve lanektumu şehadetallah. Allah için yaptığımız şahitlikte de herhangi bir şeyi gizlemiyoruz. İnna izen lemine rahatim. Böyle yaparsak yani günaha girmiş oluruz. Biz bunun farkındayız derler. Peki buna rağmen gene yanlış yapmış olabilirler mi? Bilirsiniz ki dünyanın en zor şeyi yalan söylemektir. Yalan söyleyen adam bir sürü şeyi düşünmesi lazım. Çok kolay açık verir. فَاِنْ عُثِرَ عَلَى اَنَّهُ مَسْتَحَقَّ اِثْمًا Şöyle bir durum ortaya çıksa. Ya bunlar bir oyun çeviriyorlar. Baksana ifadelerine bak. Şey ya, hak ediyorlar. Yani bir günaha girdiler belli. فَاَخَرَانِ يَكُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذ۪ينَ اَسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ الْاَوْلَيَانِ Şimdi bu haklı, bunlar hakkında yani aleyhinde hak talep edilenlerden ölüye en yakın iki kişi. Yani şimdi aleyhinde hak talep, mesela diyelim babamızın 100.000 lira borcu varmış dendiği zaman maldan çıkacak değil mi? Bu adamların aleyhine olacak. Karşıda bir talep var. En yakınlardan iki kişi. Ölüye en yakınlardan iki kişi erkek olması mümkün mü her zaman için? İkisi kadın da olabilir. Biri kadın, biri erkek de olabilir. Değil mi? Feyuksiman, onlar da yemin ederler. Billahi le şehadetüne ahakku min şehadetiyem. Bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha hakka yakındır. Biz babamızın ne durumda olduğunu bilmiyor muyuz? Ve ma'tedeyna, biz kimsenin hakkına da girmiyoruz. Diye yemin ederler. İnna izen lemine zalim. Böyle yaparsak zalimlik yapmış oluruz. Şimdi şuna dikkat edin. Az önce o yazıyla belgelendirilmede iki erkek, bir erkek iki kadın dedikten sonra Allah ne dedi? Bu şahitlik açısından daha sağlamdır dedi. Daha sağlam dedi. Burada da ne diyor? ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ يَئْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا Şahitliği hakkıyla yerine getirmenin en yani olmazsa olmazı budur. Temeli budur. Öbürü daha iyi, bu ne? İyi. Peki, daha iyi yapmadığınız zaman ne yapmış olursunuz? İyi yapmış olur. Daha iyinin zıddı kötü olur mu? Bakın öbür tarafta daha sağlam dedi. Burada sağlamı ne dedi? Kadın erkek ayrımı yapmaksızın. İki şahit dedi, değil mi? İster ikisi de kadın olsun, ister ikisi de erkek olsun, ister biri kadın biri erkek olsun fark etmez. Şimdi bakın, az şeyi tekrar hatırlayın. Senden kadınlar hakkında fetva istiyorlar, al, ben veririm diyor. Vermiş mi? Vermiş değil mi Allah? Bir eksik kalmış mı? Her şey tamam. Bir eksik var, onu şimdi biraz sonra şey yapacağım. Ev yakafu en turadda imanun ba'de imanihim. Ya da o karşı taraf, yani o hak talep eden taraf, ya biz yemin ederiz, bunlar da yeminleriyle bizi devre dışı bırakırlar, bizi fena halde harcarlar diye korkar. Hani gerçek bir talepleri yoksa bu defa onlar da, yani bizim bu yaptığımız şey fark edilir, etkisiz hale getirilir diye de bir korku çekmeleri lazım. Yani burada ne bak, aile korunmuş oluyor değil mi, dikkat ediyorsanız. İki tarafta korunuyor. Vettekullah vesma'u, Allah'tan korkun ve dinleyin. Vallahu la yehdil kavmel fasikin, Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Şimdi bu bir başka ne vardı? Efendim, had ve kısas davalarında kadınların şahitliği kabul edilmez. Bu bizim şeyde bulabilirsiniz. Yani bu İslam muhakeme hukukunda Osmanlı dönemi uygulaması. Şimdi 24. surenin yani Nur suresinin ilgili ayetini açalım. Bakalım ki zina davasında kadınların şahitliği kabul ediliyor muymuş, edilmiyor muymuş? Altıncı ayet okuyacağız şimdi, Nur suresi. Ve burada kadınların da nasıl Cenab-ı Hak tarafından korunduğuna şey yapın. Mesela ondan bir önceki ayet diyor ki, namuslu kadınlara, kendilerini zinadan korunmuş kadınlara, öyle zina ettiği bilinen değil, korunmuş kadınların, kadınlara kim zina suçu atarsa, 4 şahitte ispat etmesi gerekir diyor. Şimdi bu 4 şahidin kadın erkek ayrımı yok burada. Ama gelenek bu 4 erkek şahit olacak diyor. Şimdi arkasından bakın. Ve şu var. Zina suçu atılan erkek için 4 şahit şartı yoktur. Kadın içindir bu. Yani kadının ne kadar korunduğunu buradan da anlamış olun. Ve şu korumanın doruk noktası bakın. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْبَاجَهُمْ 6. ayet. Eşlerine zina suçu atan. Benim eşim zina etti. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ Kendinden başka şahit yok. Nedir manası? Kendi gördüğünü söylüyor. Gözümden gördüm diyor. Gözümden gördüm demesine rağmen iddiasına ne diyor Allah? Zina suçu atmak diyor kadına. Korumayı görüyor musunuz? Ondan sonra kendinden başka şahidi yok. O zaman ne olacak? فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 şehadatin بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ Birincinin şahitliği. İnnehu dediği için bu erkek. Erkek 4 kere şahitlik edecek. Adam yok ya. 4 kişi gibi olacak. 4 kere şahitlik edecek. Ben gözümle gördüm bu kadın zina etti. 4 kere söyleyecek. Ben doğru söylüyorum diyecek. Her defasında doğru söylediğim. Vel hamisetü 5. şahitliğinde şöyle yapacak. Enne lanetallahi aleyhi inkâne minel kâzibin. Yalan söylüyorsam Allah'ın laneti benim üzerime olsun diyecek. Peki. Böylece bu adam zina iftirası suçundan kurtulacak. Kendi karısına bile olsa bu böyle bir özel bir yargı usulü. Niye? Çünkü karısının olduğu zaman durum farklı. Bir çocuğu falan olacak olsa baba konumunda olacak bu adam. Başkasının karısı ayrı. Şimdi kadın kendisini nasıl koruyor? وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابِ اَنْ تَشْهَدْ 4 şehadatin بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ Bu defa kadın 4 kere şahitlik edecek. Vallahi kocam yalan söylüyor. Kocası 4 kere şahit etti. Vallahi doğru söylüyorum dedi. 4. Birisine 4x deyin, öbürüne -4x diyeceksiniz mecburen. Başka bir şey deme şansınız var mı? 4x ile -4x'i topladığınız zaman kaç kalır sonuçta? 0. Çünkü kadının bu 4 kere şahitliği, erkeğin 4 kere şahitliği ne yaptı? 0'a. Peki fark var mıymış kadın erkek şahitliğinde? Kadınların bu had cezası denen zina davası gibi davalarda şahitliği kabul ediliyor muymuş? Bu kimin sözü? Allah kadınları korumayı onun için başkasına bırakmamıştır kendi. Ama görüyor musunuz bu ayetlerin hepsi yok sayılıyor. Yok. Bu çok açık değil mi? Kapalı tarafı var mı? Adam 5. olarak da şunu söylemişti. 5.sine demişti ki eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun. Bunun da cevabını kadın söylüyor. Diyor ki eğer diyor kocam doğru söylüyorsa Allah'ın gazabı benim üzerime olsun. Bak o yalan söylüyorsam diyor, bu doğru söylüyorsa diyor. Bu da eksi artı değil mi? -1 + 1 birbirini götürdü. Sonuçta ne oldu? 0. Ve kadın o tövmetten kurtuldu. Tam bir eşitlik var değil mi? Peki bu ayetler bu kadar açıkken nasıl siz dersiniz ki işte kadınların şurada şahitliği olmaz bu. Olmayacak nedir? Bak en zor konuları şey yaptı. Borçlu alacaklı ilişkilerde. Evet şimdi en başta söylediğim şey yaptı mı? O iki erkek ya da bir erkek iki kadın, aslında orada kadını koruma. Çünkü mahkemeye gideceksin. Bir iki taraf arasında çekişme olacak. O çekişme sırasında yani kadından hassasiyetleri bunu pek kaldırmaz. Cenab-ı Hak da yarattığını herkesten daha iyi tanıyor. Ama olmaz demiyor ona. Orada da olur. Şimdi vasiyetin ne olduğunu anladık mı? Bir de şey ayetine bakalım. O da eksik kalmasın. Bakara 283. ayete de bakalım. Hani az önce ne dedik? Borç ya belgeyle ispatlanır. Zaten Allah Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayetinde bunu ortaya koymuştur. Ya adam hani ölüm yazdırmamıştır, şey yapmamıştır, bir vasiyette bulunur. O vasiyet neymiş? Borcun şahitlerin huzurunda ikrarı değil mi? Yoksa ben ölürsem malım falana kalsın değil. Bak ayet çok net bir şekilde söyledi mi? Ya yazıyla olur ya ikrarla olur. Onun için vasiyet ya da borç diyor. Borç dediği yazılı olan, vasiyet dediği de şahitlere söylemiş, şey yapmış. Şimdi Bakara 283. ayette de hani bir rehim bırakma meselesi, yani bir ipotek vermemek olayıyla ilgili şey yapıyor Allah. Orada da diyor ki ve in kuntum ala seferin, yolcusunuz. Ve lem tecidu katiben, yazacak bir adam bulamadınız. Oluyor yani, herkes yazamıyor ki bu tür şeyleri. Ferihanun makbuda, o zaman rehin, birbirinize teslim alacağınız rehinler verin. Al şunu rehin olarak verdim, sen al. Bu borcumun belgesi olsun. Borcu ödediğim zaman geri alır. Fe'in emine bağdukum bağdan, ya ne gerek var, biz birbirimizi tanıyoruz, güveniyoruz, ben yani alamam senden falan diyorsan fe'l-yüeddillezi tümine emanetehu. O, bu defa onun üzerinde emanet olarak duran borç var karşı taraf. O borcunu tam olarak ödesin. Veliyettekillaha rabbe, Rabbi olan Allah'tan korksun. İşte bu birbirlerine güvenme durumunda adam ölümle karşı karşıya gelince hemen iki kişi gelin ya şu ben şey yapayım. Evet biz birbirimize güveniyoruz ama ben öldüğüm zaman bu adama borcum olduğunu çoluk çocuğum bilmiyor ki. İşte o da vasiyet oluyor, tamam mı? Rehinde vasiyete gerek yok, zaten belli. Efendim o borcun yazılmasında gerek yok, belli. Tek şey vasiyet ne oluyor? Ayetinde şeyle borç ikrarı oluyor şahitlerin huzurunda. O zaman mirasta önce adamın defin masrafları karşılanır. Ondan sonra ikincisi borcu ödenir. O kadar. Bu borç ya belgelenmiştir ya da belgelenmemiştir. Belgelenmemişse şahitler. Belgelenmişse belge. Onun dışında gelip alacaklıktan istediği zaman belgeleyemediği, şahitlerle de ortaya koyamadığı alacaklıların mirasçıların vermesi gerekiyor mu? Kusura bakmayın, ben ne bileyim babamın sana borçlu olduğunu sen iddia ediyorsun. İspatlayabiliyor musun? Yok o zaman, kusura bakma. Evet. Ve enteresan. Bugün İran'dan gelen arkadaşlara dedim ki şu Şiilere de bir bakın. Acaba onlar farklı bir şey söylemişler mi şahitlik konusunda? İnsanlara mesela diyor işte kısas, vasiyet ve vekalet gibi böyle medeni hukuk konularında bir erkek iki kadın şahit. Onlar da aranıyormuş. Eşitlik yok. Bak az önce ayette borçlanma, işte Allah açıkça söyledi. Onlar da görmür o ayeti. Ondan sonra ceza davalarında kadınların şahitliği geçersizdir diyor. Evet. İşte şimdi sık sık söylüyoruz ya size. Yanlışta ne yapıyorlardı bu mezhepler? Batılda ne yapıyorlardı? İttifak ediyor. İhtilafı nerede yapıyorlardı? Doğru konularda. Burada pek onu da yapmamışlar yani. Neyse. Ama hamdolsun ki elimizde Kur'an-ı Kerim var da bütün bunları ortaya koyuyoruz. Yani üzücü olan şu, bak az önce Fatih okudu orada. Hiçbir ayete, hiçbir hadise dayanmadan bir vasiyet hükmü ortaya konuyor. Ama o kadar açık ayetlere rağmen, mesela bu konuda onları destekleyecek hadis de yok. Bir hadisten bahsedilir. Vakit doldu ama o şey, sen buldun mu hadisi şeyde? Ben bunu araya koymuştum ama kaybettik. Hani Buhari'de geçen şu kadınların şahitliği bölümünde bu kitapta var. Şimdi sayfasını şimdi şey yapıyor. Bir bayram günü. Ha, buldun mu? O konu.
Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam'ın bir bayram günü namaz yerinden çıkıp kadınlar tarafına geçerek şöyle seslendiği rivayet edilir. Kadınlar topluluğu, sadaka verin. Çünkü bana cehennem halkının çoğunluğunu sizin oluşturduğunuz gösterildi.
Bak, bu ayete uyuyor mu uymuyor? Şimdi sizi imtihan ediyorum. Bak. Uymaz hocam. Hangi ayete ters düşer? Söyleyin bakayım. Kim evet şey, kim söylerse on numara alacak.
Peygamber olduğum halde bana ne yapacaklar? Ah,
bravo, bak bak bak, yakaladın işte, tam işte o ayet. Bak, Ahkaf suresinin 9. ayetinde ne diyor? Allah ne emrediyor Resulullah'a? De ki, ben bana ne yapılacağını, size ne yapılacağını bilmem. Böyle bir emir alan Resulullah diyebilir mi ki cehenneme gidenlerin çoğunluğunun kadın olduğu bana gösterildi diyebilir mi? Hiç mümkün mü? Bakın, ayet ve hadis. Bu bir uydurma ve Buhari hadisidir. Evet, devam et.
Bunun üzerine kadınlar, neden ey Allah'ın elçisi dediler. Dedi ki, siz çok lanet okursunuz ve hayatı paylaştığınız kişilere nankörlük edersiniz. Aklı ve dini eksik dişi varlıklar içinde kendine hakim bir erkeğin gönlünü sizin kadar çelen birini de görmedim.
Peki şimdi söylüyorum. Kadınlardan başka erkeğin gönlünü çelen dişi varlık hangisi? Haklı olarak gülüyorsun tabii. Ya böyle bir şey var mı yeryüzünde? Allah'ın Resulü böyle saçma bir ifade kullanır mı? Görmedim diyor. Sanki kadınları gelip de ayartan başka dişi varlıklar, işte erkekleri ayartan başka dişi varlıklar varmış. Sanki kadınlar erkeklere, ya erkekler kadınların peşine düşer, kadınlar erkeklerin peşine kolay kolay düşmezler. Evet.
Dinimizin ve aklımızın noksan olması nedendir ey Allah'ın elçisi diye sorduk.
Aklı ve dini noksan olanlar diyor. Demiş güya Resulullah, haşa tövbe. Evet.
Dedi ki, kadının şahitliği erkeğin şahitliğinin yarısı kadar değil mi? Evet.
Yarısı kadar mı? Okuduk ayetleri. Öyle mi? Ayetlere aykırı bir şey söyleyebilir mi Resulullah? Evet. Mesela bundan başka da delilleri yok ha. Evet.
Evet dediler. İşte bu aklının noksanlığıdır. Vay be. Adetliyken namaz kılmaz ve oruç tutmaz değil mi? Evet dediler. İşte bu da dinlerinin noksanlığıdır dedi.
E peki siz diyorsunuz ki adetliyken namaz kılması haramdır diyorsunuz. E kadın o emre uyduğu için din nasıl noksanlaşıyor? Nasıl noksanlaşıyor din ya? Emre uymak dini noksanlaştırır mı? Sonra Allah-u Teala demiyorum, la yükellifullahu nefsen illa vusaha. Hiç kimseyi Allah gücünün üstünde bir şeyle sorumlu tutmaz. Madem din ona o şeyi yapmış, bunlara bir sorumluluk olur mu? Evet.
Kadın, değil mi? Kadınlardan çok çekmiş birisi uydurmuş herhalde hocam.
Şeydi bu, bizim müftülüğe başvurmuşlardı. Şeyde Zeytinburnu'nda bir kabristan, ama yani şey, o neydi orada, bir şeyhin mezarı var. Merkez Efendi'nin orada. Adam şey etmiş, öldükten sonra vasiyet etmiş benim şey taşıma şunu yazın diye. Ne etti kendi şey yok. Karısının taşına, mezar taşına yazdırmış. Ne etti kendi rahat, ne verdi halka huzur, çekildi gitti dünyadan dayansın ehli kubur. Bazı kadınlar ya bunu bu taşı kaldırın diye bize müracaat etmiş. Birisi de yazmış karı dırdırından gitti diye. Yani böyle tabii olabilir. Ya bu insan yani o, bir de kadınlar yazsa kim bilir neler yazacaklar. Ya tabii ki ne diyor Allah-u Teala? Muhalif yapı diyor değil mi? Adem Aleyhisselam'a ne diyor? Biriniz diğerine düşman olacak diyor. Hanginiz Allah'ın ayetine uyarsanız o mutlu olur, diğeri sıkıntı içinde olur. Gayet normaldir yani bu. Şimdi böylece bir dersimizde daha Kur'an ayetlerinin Şii-Sünni ayrımı olmaksızın bütün mezhepler tarafından nasıl dışlandığını, kadınların nasıl haklarının yendiğini ve Allah'ın emirlerine aykırı olarak onlarla ilgili nasıl yanlış hükümlerin bütün fıkıh kitaplarında yer aldığını da görmüş olduk. Ve burada bütün müminleri her zaman olduğu gibi şimdi de Kur'an-ı Kerim'e çağırıyoruz. Allah'ın kitabına. Tabi Allah'ın kitabı derken Resulullah'ın söz ve uygulamaları elbette dışlanamaz. Ama Kur'an-ı Kerim'e bu kadar yanlışı yapanların Resulullah'a da çok yanlış yaptıklarını unutmamak lazım. Dolayısıyla ona yapılan iftiraları tespitinde tek yolu Kur'an-ı Kerim'dir. Allah yardımcımız olsun. Allah rızasından ayırmasın.